Ayrım 5. Ölçü seçimler değil, güçlenen milli demokratik mücadelemizdir. Türk Salı. Sayı 102. 28 Ekim 1969. Seçim sonuçları sağcı basında zafer diye kutlanırken bazı sosyalizan dergilerde de hezimet büyük bir yenilgi olarak değerlendirilmiştir. Ve sağcı basın ile sosyalizan dergilerimiz belki de farkında olmadan aynı ölçüde kullanmışlardır değerlendirmede. Oylardaki ve milletvekili sayısındaki azalma ya da çoğalma. Bu nokta üzerinde durulmalıdır. Ayrıca yenilgi, hezimet çığlıklarının arkasında yatan politik hesaplar üzerinde durulmalıdır. Çünkü bu sosyalizan dergiler belli bir ölçüde de olsa henüz yeterli ideolojik olgunluğa erişmemiş. Fakat samimi insanlar üzerinde hala etki sahibidirler ve onların kafasında yanlış bir bilincin iyice yerleşmesine, kök salmasına sebep olmaktadır. Bu dergilerden birinin seçim sonrası sayısının kapağında şöyle yazılıdır: Tipin oylarında %37 düşüş, hezimet solun değil, soldan sapanlarındır. Yine aynı sayının baş yazısında asıl üzerinde durulması gereken nokta tipin 12 Ekim seçimlerinde uğradığı hezimettir denilmektedir. Önce buradaki hezimet anlayışı üzerinde duralım. Tip 12 Ekim seçimlerinde hezimete uğramıştır. Neden? Çünkü oylarında %37 düşüş olmuştur. Yani hezimetten anlaşılan oylardaki düşüştür. Sahte Aran muhalefetinin sözcülüğünü yapan bir dergide de büyük bir yenilgi, beklenmeyen, tarihin akışına ters düşen bir olay olarak değerlendirilmiştir oy kaybı. Bu değerlendirmelerle gerici parlamenterizme tapan opportunizm kendini teşhir etmiştir. Çünkü gerçek devrimci, burjuva anlamda bile demokrasinin bulunmadığı bir ülkede sadece oylardaki düşüşe bakarak ahkam çıkartmaz. Gerçek devrimci, devrimci mücadelenin bütün cephelerine bakar. Toplumun içinde bulunduğu aşamayı ve bu aşamadaki ilerici güçlerle gerici ve tutucu güçleri doğru olarak değerlendirir ve bu güçler arasındaki kuvvet ilişkisine bakar. Seçimlerin gerçek kuvvet ilişkisini yansıtıp yansıtmadığına bakar. Halkın aktif mücadelesinin bilinçlenmede ve örgütlenmede ulaştığı boyutlara bakar. Bu konuda bakınız seçimler üzerine. Doğu Perinçek, Türk Solu, sayı 101. Genel oy nedir? Sosyalistler için neyi ifade eder? Lenin bir kitabında Engels'ten aktarma yaparak der ki, genel oy işçi sınıfının olgunluğunun ölçütüdür. Bugünün devletinde başka bir şey olmaz ve olmayacaktır. Coetzee'nin bu önerilerinin burjuvazi tarafından kabul edilebilecek ilk kısmındaki nokta üzerinde geviş getiriyor. Ama dönek Coetzee, altı çizili ve burjuvazinin kabul edemeyeceği ikinci kısmı sessizce geçiştiriveriyor. Proletarya İhtilali ve Dönek Coetzee, Bilim ve Sosyalizm Yayınları, sayfa 112. Engels'in sözü, burjuva demokrasisinin var olduğu ülkeler için söylenmiştir. Yani genel oy en azından burjuva demokrasilerinde işçi sınıfının olgunluğunun ölçütü olabilir. Böyle olduğu halde Lenin, burjuvazi tarafından kabul edilebilecek bu söz üzerinde geviş getirdiği ve altı çizili ve burjuvazinin kabul edemeyeceği ikinci kısmı sessizce geçiştirdiği için Kotski'yi suçlamaktadır. Türkiye gibi burjuva anlamda bile demokrasinin bulunmadığı, emperyalizmin kabul ettirdiği, Filipin tipi demokrasinin yürürlükte olduğu bir ülkede genel oy sadece ve sadece işbirlikçileri ve feodal artıkları sandıktan çıkarmaya yararken, işçi sınıfın ve diğer milliyet sınıfların olgunluğunun ölçütü bile olmazken, durum bu iken genel oyu tek ölçü kabul edenlere, Lenin ne derdi bilmiyoruz ama biz, gerici parlamenterizme tapan küçük burjuva dar kafalıkları diyeceğiz. Oy sayısındaki gerilemeyi devrimci mücadele için hezimet, yenilgi saymak, buna karşılık Türkiye ölçüsünde gelişen ve güçlenen gerçek devrimci mücadeleyi, Türkiye'nin son bir yılının damgasını vuran ve emperyalizmi ve uşaklarını yer yer gerileten mücadeleyi, demokratik köylü hareketlerini, iktisadi ve demokratik halklar için işçilerin verdikleri dövüşü, devrimci gençlikle hareketlerini, işçi köylü ve gençliğin devrimci mücadelede kazandığı tecrübeleri hiç görmemek, hiç dikkate almamak, küçük burjuva dar kafalılığı değilse nedir bu? Burada bizim üzerinde durduğumuz nokta başarıyı ve hezimeti oyların yükseliş ve düşüşünde gören anlayıştır. Aybars ekibi soldan daha çok saparak, ağlara daha çok yaslanarak oylarında bir yükselme sağlayabilselerdi, ki mümkündür, sözünü ettiğimiz sosyalizan dergiler bunu başarı sayacaklardı. Nitekim Aybar aynı çizgi üzerindeyken ve henüz devrimci işçi, köylü, gençlik hareketleri bugünkü seviyesinin çok daha gerilerindeyken, tipin 68 seçimlerinde aldığı oylara bakılarak seçimin kesin sonucu Türkiye sola kayıyor diye başlıklar atılmıştır. Ve tipin oylarındaki bir miktar artış solun başarısı sayılmıştır. Ant, cilt 3, sayı 76. Bunun tersi de olmaktadır. Türkiye'nin şartlarını bilimsel sosyalizmin ışığı altında tahlil ederek bu şartlara uygun düşen, doğru mücadeleyi yürüten proleter devrimcilerin bağımsız adaylarının aldıkları oylara bakarak sonuç fiyasko olarak damgalanmıştır. Sözü geçen dergi bu konuda şöyle yazmaktadır. Seçim sonuçlarının ortaya koyduğu bir gerçek de MDD tezi etrafında birleşenlerin tip adayları karşısında bazı şehirlerde büyük iddialarla ortaya çıkardıkları bağımsız sosyalist adaylarıyla hiçbir varlık gösterememeleri ve sadece bölücü olmalarıdır. Malatya'da aday gösterip sonradan geri almanın sosyalist oyları düşürmekten ve bölmekten başka hiçbir yararlı yanı olmamıştır. Aydın'da ise Hüseyin Kaya'nın diğer bağımsızlarla birlikte aldığı oy toplamı 1010'dan öteye geçmemiştir. En büyük zarar ise Kars'ta görülmüştür. Son anda MDD'cilere transfer edilen bağımsız sosyalist aday Adili Kurtel büyük iddialarına rağmen 2678 oy alabilmiştir. Üstelik bu adaylık 13.003 oy alan Naci Kutlay'ın 1000'den az bir oy farkıyla milletvekili olmasını engellemekten başka bir işe yaramamıştır. Oportunizme göre bağımsız sosyalist adaylar hiçbir varlık gösterememişlerdir. Neden? Çünkü Hüseyin Kaya'nın diğer bağımsızlarla birlikte aldığı oy toplamı 1010'dan öteye geçememiştir. Çünkü Adil Kurtel büyük iddialarına rağmen 2678 oy alabilmiştir. Varlık göstermenin ölçüsü de görüldüğü gibi yine aynıdır. Alınan oy sayısı. Sözü geçen derginin alay ederek andığı bağımsız sosyalist adayların kitlelerce kurdukları bağlar, doğru devrimci şiarların işçi ve köylülere ulaştırılması, onlarda devrimci bilincin yaratılması, kitle mücadelelerini doğru siyasi hedeflere yönelterek siyasi bilinç düzeyinin yükseltilmesi, milliyetçi güçlerin aktif mücadeleye hazırlanmaları, bu küçük burjuva dar kafalarına göre hiç de varlık göstermek değildir. Varlık göstermek fazla oy devşirmektir. O varlık göstermeyen Hüseyin Kaya ki Aybar oportunizmin bütün baltalama çabalarına rağmen sözü ve sözü geçen dergi henüz Aybar'ın kuyruğundayken binlerce köylüyle Söke'de bağımsızlık ve toprak mitingleri düzenlemiştir. O varlık göstermeyen Hüseyin Kaya ki AP toplantısını köylüler ve gençlerle birlikte toprak ve bağımsızlık mitingi haline getirmiştir. O sosyalist oyları düşüren ve bölen Malatya adayı ki diğer devrimci köylü arkadaşlarıyla birlikte 40 köyün yüzlerce halkını ayağa kaldırmıştır. O Adil Kurtel ki bugün sosyalizmin emrettiği doğru devrimci mücadele yolunu açık yüreklilikle benimsediği ve oportunizmin karşısına dikildiği için MDD'cilere transfer diye hor görülmeye çalışılmaktadır. Eğer Kurtel oportunizmin kuyruğuna takılsaydı o zaman bir işe yarayacaktı. Proleter devrimcileri değerlendirmelerini oy hesapları üzerine bina etmedikleri için sonucu fiyasko olarak görmemektedirler. Onlar sosyalizme varmak için zorunlu olan milli demokratik devrimimizin başarısı yolunda seçimlerin kendilerine verdiği imkanları yeterince olmasa bile kullanarak dostun da düşmanın da hesaba katması gereken bir güç olduklarını ispat etmişlerdir. Bu telaş nedendir? Oportunizmin bu panik havası, büyük yenilgi, hezimet bağırışları nedendir? Devrimci saflarda çözülme, militanların morali üzerinde çöküntü yaratacağı endişesine kapılmadan koy verilen bu yaygaraların, bu küçük burjuva bozgunculuğunun ve yılgınlığının temelinde gerici parlamenterizme kölelik anlayışı yattığı gibi, tipte artık iyice çökertilen Aybar oportunizmi yerine özünde onunla aynı olan kendi küçük burjuva ideolojilerini hakim kılma hesabı da yatmaktadır. Tipin hezimetine, büyük yenilgisine sebep olarak düne kadar beraber oldukları Aybar'ın soldan, sosyalizmden, devrimcilikten ve partinin kuruluş amaçlarından sapmasının gösterilmesi çabası da bundandır. Nitekim gazetelerde çıkan bir haber de bu sözümüzü belgelemiştir. Tipte genel kongre isteniyor. Akşam 23 Ekim 1969. Gelelim hezimet solun değil soldan sapanlarındır ifadesinin bir başka yanına. Önce sol burada hangi anlamda kullanılmıştır bunu eşeleyelim. Sözü geçen dergideki aynı başlıklı yazıyı gözden geçirince şu cümleleri görüyoruz. Tip Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar, partinin asıl dayanağı olan sanayi işçilerini diğer devrimci güçleri bir yana bırakmak, sol çizgiden adam akıllı saparak üst yapı kurumlarını esas alan bir popülizmin içindeki bütün başarı ve zafer şansını köylerden alacağı blok oylara bağlamıştı. Bugün sadece Arendt değil, Ayber Kliğ'nin özellikle büyük kongreler döneminden beri sosyalizminden nasıl uzaklaştıklarını, partiyi kuruluş amaçlarından ve devrimci mücadele çizgisinden nasıl saptırdıklarını bilen herkes aynı görüştedir. Zira daha önce tipe oy vermek bilincine ulaşmış köylüler, yöneticilerin devrimcilikten uzaklaşması ve toprak ağlarına yaslanması karşısında bu defa oy kullanmamışlardır. Burada aynı anlamda kullanılan kavramları sıralayalım. Sanayi işçilerini diğer devrimci güçleri bir yana bırakmak, sol çizgiden sapmak, sosyalizmden uzaklaşmak, devrimci mücadele çizgisinden sapmak, partiyi kuruluş amaçlarından saptırmak, devrimcilikten uzaklaşmak. Biraz dikkat edilirse devrimcilik, sol ve sosyalizm terimlerinin aynı anlamda kullanıldıkları derhal görülebilir. Bu nedir? Sosyalist literatürde farklı anlamları olan sol, sosyalizm ve devrimcilik terimleri neden aynı anlamda kullanılmaktadır? Bunun nedeni sosyalistlerin dışındakileri solcu ve devrimci kabul etmeyen Türkiye'nin şartlarının yanlış tahlilinden dolayı sosyalistlerin müttefiki olan diğer devrimci ve solcu güçleri göremeyen oportunizmin kapalı kapıcılık anlayışıdır. Bu noktada bütün oportunist klikler hemfikirdirler. Ne bugün Aybar'a Veryansı Neden derginin, ne de Arendt ve Ayber kliklerinin bu noktada bir anlaşmazlıkları yoktur. Onlar emperyalizme ve uşaklarına karşı bütün milici güçlerin devrimci birliğinin kurulmasını baltalamakta, bu birliği parçalamakta hemfikirdirler. Onlar kendilerinden çok daha devrimci ve solcu olan milli demokratik mücadeledeki müttefiklerimizi görmemekte, yok saymakta hemfikirdirler. Bakınız Türkiye'nin düzeni üzerine Şahin Alpay, Aydınlık Sayı 12, Devrim Haftalık Gazete 21 Ekim 1969 Sayı 1. Biraz da bunların sosyalizm anlayışı üzerinde duralım. Bunlara göre sosyalizmden sapmak, partiyi kurtuluş amaçlarından saptırmaktır. O halde sosyalizm partinin kuruluş amacıdır. Yine bunlara göre Aybar, bütün büyük kongreler döneminden önce partiyi kuruluş amaçlarından ve devrimci mücadele çizgisinden saptırmadan önce sosyalist ve devrimcidir. Arendt muhalefeti de aynı görüştedir. Partinin sosyalist niteliğini yitirmesi, bilindiği gibi evvela başta Aybar olmak üzere bugünkü yönetici kadronun bilimsel sosyalizm teorisini reddetmeleriyle başlamıştır. Oysa herkes bilir ki partinin kuruluş amacının bilimsel sosyalizmle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Partiyi kuran 12 sendikacından biri polis çıkmış, öbürleri de bilimsel sosyalizmi o günlerde bilmedikleri samimi olarak itiraf etmişlerdir. Aybar'ın daha önceden sosyalist ve devrimci olduğu ve özellikle büyük kongreler döneminden beri sosyalizmden ve devrimcilikten uzaklaştığı iddiasına gelince bunun en güzel tekzibi Aybar'ın 46'dan beri yazdıklarını ve söylediklerini derleyen Bağımsızlık, Demokrasi ve Sosyalizm kitabıdır. Bağımsızlık, Demokrasi, Sosyalizm, Mehmet Ali Aybar. Gerçek Yayın Evi, kitabın eleştirisi için bakınız Türkiye Sosyalizmi ve Sosyalizm, Muzaffer Erdost Sol Yayınları. Gerçek, tipin başından beri içinde sosyalistleri de barındıran küçük burjuva dönüşümcüsü bir oportunizmin iyice mahkum edilmesinden, hezimete uğratılmasından sonradır ki, o güne kadar Aybar'la birlikte aynı yanlış çizgide yürüyenler, proleter sosyalistlere karşı ağız birliği edenler, birdenbire Aybar'a sözde karşı yeni sözde teoriler geliştirmeye başlamışlardır. Bugün Aybar sosyalizmden saptıktan sonra, Aybar partiyi kuruluş amacından uzaklaştırdıktan beri gibi sözlerle çoktan ipliği pazara çıkan Aybar'a yüklenmenin geçmişlerini temize çıkarmaya yeteceğini sanmaktadırlar. Hala daha tipin sosyalist örgüt olarak doğduğunu, kuruluş amacının sosyalizm olduğunu sanmaları, sosyalizmden ve sosyalist örgütten ne anladıklarını açık açık ortaya koymaktadır. Sosyalist örgüt için bakınız Aydınlık Sayı 10. Bunlar sahte muhalefettirler. Bunlar daha düne kadar Aybar'ın kuyrukçuluğunu yapan kimselerdir. Seçim öncesinde bile her ihtimali ve menfaatlerini dikkate alarak Aybar'ın eleştirisinde ihtiyatlı bir dil kullanmayı elden bırakmayan insanlardır. Şimdi seçim sonuçları karşısında tam da küçük burjuvaya yaraşır bir kaypaklık ve döneklikle Aybar'a ateş püskürtmektedirler. Aybar'a ateş püskürtmek sosyalist olmaya yetmez beyler. Kendinizi ve bizleri boş yere kandırmaya çalışmayın. Aybar'a karşı yeni teoriler geliştirenlerin bugün gide gide ulaştıkları nokta emperyalizm ve işbirlikçileriyle uzlaşma noktasıdır. Bu nokta oportunizmin her türlüsünün eninde sonunda varacağı yerdir. Emperyalizmle uzlaşmak oportünizmin özünde vardır. İflah olmaz hastalığı durun. İşte sözü geçen derginin, büyük kongreler döneminde kazandığı teorisyenin bir forumunda ileri sürdüğü tezleri. Milliyet, 20 Ekim 69. Türkiye'de yeni olarak ortaya çıkarmakta olan işçi sınıfı ile Anadolu'daki emekçi sınıflar, kendileriyle aralarında çelişme olan sınıfları, üretim güçleri yeterli seviyeye gelmedikçe açıklıkla göremeyeceklerdir. Üretim güçlerinin gelişimini engelleyici bir yasayı savunmak, 1961 yasası kastediliyor. Bu ortamda başka bir çeşit tutuculuktan başka bir şey olmayacaktır. Bunların sonucu olarak AP tarihi ileri götürücü rolünü oynamış ve alternatifliğini karşılığını da yaratmış olacaktır. Emekçi sınıfların kendileri için oy verecekleri ve mücadele edecekleri ortam gelişecektir. AP'nin üretim güçlerini yeterli seviyeye getirmesi görevini yerine getirmesinden önce tarihi bürokratik mekanizmanın hükümet olarak iktidarını iş başına getirici hareketlerden medet ummak, küçük burjuvazinin en uyanık kesimi olan asker sivil aydın zümre iktidarı kastediliyor, bu gelişmeyi durduracak, tarihi tekrar geriye doğru işletecektir. Bu teorisinin tahlillerinin vardığı nokta şudur. Bugün devrimcilere, sosyalistlere düşen görev, üretim güçlerinin yeterli seviyeye gelmesi ve böylelikle emekçi sınıfların kendileri için oy verecekleri ve mücadele edecekleri ortamın gelişmesi için üretim güçleri geliştirerek tarihi ileri götürücü bir rol oynayan AP'yi desteklemektir. Bunun için tam uygulandığında giderek üretim güçlerinin gelişimini durdurucu bir kimliğe bürünen anayasayı değiştirme çabalarında AP ile birlikte olmak gerekir. Devrimcilik budur. Buna karşı çıkmak bu ortamda başka bir çeşit tutuculuktur. Evet, bütün işbirlikçilerin iddiası da böyledir. Emperyalizmin de aynı propagandayı yaymaya çalışmaktır. Taylan'ı, Vedat'ı, Mehmet'i kurşunlayanlar da aynı gerekçeye sığınmaktadır. Bu, sözde tahlillerin etraflı bir eleştirisini ileride yapmak üzere şimdilik sözü geçen derginin bu sosyalist teorisyeninin emperyalizmin ve uşaklarıyla aynı türküyü çağırdığını tespit etmekle yetinelim. Bu tahlillerin Aybar'ın tahlillerinden bir farkı var mıdır? Yoktur. Bu tahliller Aybar'ın tahlillerinin geliştirilmişidir. Osmanlı tipi Cebrut Devlet tezleriyle, 1950 Halk Devrimi naneleriyle. Aybar da aynı şeyleri söylemektedir. Hatta teorisyenimiz 61 Anayasası'nı aynen bir AP'li ağzıyla açık açık reddederek, irticayı Mustafa Kemalcilik'ten üstün tutarak, emperyalizmin Türkiye'deki varlığını üretim güçlerini geliştirdiği iddialarıyla meşrulaştırarak, Aybar'dan daha cesaretli ve daha ileri bir oportunist olduğunu ispat etmiştir. Ve işte Aybar sözde muhaliflerinin kendi çizgileri. Aynı derginin bir önceki sayısının kapak yazısı da yine küçük burjuva bozgunculuğunun ve yılgıncılığının tipik bir örneğidir. Seçim sonrasında Türkiye'yi bekleyen tehlikeler. Kapak, orta sayfada yayınlanan bir başka teorisyenin yazısının başlığından alınmış. Bu yazıda ideolojik ve stratejik bakımdan öylesine affedilmez yanlışlar yapılmıştır ki, işte yazının sözü geçen dergide yayınlanmasına sebep bu affedilmez yanlışlardır. Yanlışlardan bazıları üzerinde kısaca duralım. Yazar yazısının sonuna doğru önümüzdeki 4 ya da 5 yıllık devrede Türk ordusu içerisindeki devrimci subaylara büyük bir milli görev düşmektedir dedikten sonra büyük milli görevi şöyle açıklamaktadır. Hiçbir tahrike kapılmayıp siyasi iktidarları kendi hallerine bırakmalıdırlar. Çünkü bu devre egemen sınıfların temsilci politikacıların hızla halkın gözünden düşüş devresidir. Halkın bilinçlenip gerçek eylemini bulacağı ya da çekirdeğini atacağı devridir. Emperyalizmin takkesine düşüp altındaki kelin halk tarafından görüleceği devredir. Emekçi ve köylülerin ve onların partisinin iktidara gelme olanakların yoğunlaşacağı devredir. Siyasi iktidara yapılacak en küçük bir müdahale bu bilinçlenmeyi yavaşlatacak, durduracak ve Türkiye halk topluluklarının yararından ziyade aleyhine sonuçlar getirecektir. Bir kere daha tekrarlayalım. Ki, Türkiye emperyalizmin işbirlikçi burjuvazi ve feodal artıklar ittifakının hakimiyeti altında yarı bağımlı, yarı feodal bir ülkedir. Sosyalizmin bilimi bu şartlar altında toplumlar için milli demokratik devrimi emretmektedir. Milli demokratik devrim için güçleri bütün milli sınıf ve tabakalar, yani işçiler, köylüler, küçük esnaf, zanaatkar, asker, sivil, aydın, zümre ve milli burjuvazidir. Ve bütün bu sınıf ve tabakalar bugünün şartlarında halktırlar. Milli demokratik devrimin düşmanları emperyalizmin, işbirlikçi burjuvazi ve feodal atıklarıdır. Yukarıdaki yazıda devrimci subaylar halktan sayılmadıktan başka işbirlikçi takımın iktidarı halkın bilinçlenmesi bakımından devrimci subayların iktidarlarından daha elverişli görülmektedir. Hatta devrimci subayların iktidarlarında halkın bilinçlenmesinin yavaşlayacağı, duracağı iddia edilmektedir. Gördük ki birinci teorisyenimiz aynı şeyi iddia etmekteydi. Şu farkla ki o devrimci subaylar yerine tarihi bürokratik mekanizma demekteydi. Ayrıca devrimci subaylardan egemen sınıfların temsilcisi politikacıların ve emperyalizmin karşısında Türkiye halk topluluklarının yararı için susmaları, beklemeleri istenmektedir. Subaylarımıza büyük bir milli görev olarak gayrimilli iktidar karşısında hiçbir şey yapmamaları, gayrimilli iktidarları kendi hallerine bırakmaları öğütlenmektedir. Milli demokratik devrimin güçlerinden olan devrimci subaylar, emperyalizmin ve uşakları karşısında eylemsizleştirmek, silahsızlaştırmak istemektedir. Bu kime aittir? İşbirlikçi Süleyman Demirel iktidarının Kemalist mücadelelere karşı korunması görevi bu yazarlara mı düşmüştür? Beyler, görevlerimizi iyi bilelim. Bu görev polisin görevidir. Bu milli saflara ihanet ve emperyalizme hizmettir. Yazarımızın sosyalizm anlayışı da ilginçtir. Libya'nın Sosyalist Arap Devletleri bloğuna katılması. Suriye Birleşik Arap Cumhuriyeti, Libya ve Cezayir, Sovyetlerle aynı ilkeyi izleyen devrimci yönetimlerin elindedir. Demek ki yazarımız Libya'da iktidara gelenlerin kendisini tarafsızlaştırmaya çalıştığı Türkiye ordusunun devrimci subayları gibi küçük burjuva devrimcileri olduğunu, tahrike kapılıp büyük milli görevi unutarak Libya halkının bilinçlenmesini yavaşlatmak ve durdurmak pahasına siyasi iktidarı kendi hallerine bırakmadıklarını ve mücadelede bulunduklarını bilmemektedir. Demek ki yazarımız küçük burjuva devrimiyle sosyalist devrim arasındaki farkı bilmemekte ve küçük burjuva devrimini sosyalizm sanmaktadır. Bizim oportunizm dediğimiz şey de işte budur. Aybar'ın da yaptığı da bundan başka bir şey değildir. Hiç şüpheniz olmasın ki tarih tip oylarındaki düşüşe rağmen ileriye doğru akmaktadır. Tarihe damgasını basacak olanlar fabrikalarda, kırlarda, devrimci gençlik eylemlerinde, proleter devrimcilerin öncülüğünde hızla gelişip serpilmektedir. Bunu ancak emperyalizmin tahakküm aracı olan gerici parlamenterizme sıkı sıkıya sarılarak devrimci mücadelenin ve tarihin akışına ters düşenler anlayamazlar.